Ayrım 32, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 329. 9. İki tamirci. Deneyimli şoförün çok önemli değil demesine karşın hava boşaltma borusunun kopmak üzere oluşu aklıma takılmıştı bir kez. Günlerden pazar olduğu için açık bir tamirhane bulmamızın kolay olmadığını bile bile önce Menemen Sanayi Sitesi'ne uğradık. Tabii her yer kapalıydı. Tam yeniden ana yola dönüyorduk ki gözüme kepenkleri yarı yarıya açık bir atölye ilişti. Hemen oraya yaklaştım. İçeride genç bir usta çalışıyordu. Merhabalaştık, derdimi anlattım, hemen işini bıraktı. Geldi, motorun kaputunu açtı, baktı. Bir hayli uğraştı. Sonunda o borunun bir takımın parçası olduğunu, komple değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak günlerden pazar olduğu için o gün bunu bulmamıza olanak yoktu. Kartını verdi, ne zaman bir sıkıntımız olursa telefon etmemizi, hemen yardımımıza gelebileceğini söyledi. Gerçi bir şey yapmamıştı ama bir saatten fazla uğraşmıştı. O da paramı kabul etmedi. O gün bir şey yapamayacağımızı aklım kesince Foça'ya kadar yolumuzu sürdürdük. Ertesi gün ilk işim arabayı Ali Ağa Sanayi Sitesi'ne götürmek oldu. Siteye girer girmez gözüme ilk çarpan Tofaş Tamirhanesi'nin önünde durdum. Orta yaşlı, güleç yüzlü bir tamirci işini bırakarak yanıma geldi. Sorunu anlattım. O da motor kaputunu açıp baktı. O da Menemen'deki ustanın söylediğini söyledi. Çırağını çağırdı. Eline bir 10 bin lira vermemi söyledi. Çırağı parçacıya gönderdi. Bir yandan da bu parçanın zor bulunduğunu belirterek çıkardığı hortum parçasını alıp atölyeye girdi. Bana da beklemek düştü. Çırak ancak yarım saat sonra döndü. Bütün parçacıları dolaşmış ancak ustasının istediği parçayı bulamamıştı. Ben tamirin yine geri kaldığını düşünerek üzülürken usta elinde bir hortumla çıkıp geldi. Uğraşıp didinmiş, eski hortumları kesip biçerek hemen hemen orijinalinin aynısı bir hortum takımı imal etmişti. Bu takımı yerine takmak için de yarım saatten fazla uğraştı, sonunda başardı. Zorla eline tutuşturduğum, onun da ancak siftah diyerek kabul ettiği paraya, sanırım servistekiler bahşiş olarak bile dönüp bakmazlar. Ustanın imal ettiği boru takımı 2 yıldır motorun üstünde. 10. Sahte plaka. Bir yıl kadar oluyor, bir gün Karayolları Çatalca Bölge Müdürlüğü'nden bir yazı aldım. Yazıda 15.06.2000 günü saat 13.42'de İstanbul Edirne Otoyolu'nun Hadımköy İstasyonu'nun bir numaralı çıkış gişesinden geçiş ücreti ödemeden geçtiğimin saptandığı, cezalı geçiş ücretini bir hafta içinde yatırmazsam adliyeye verileceğim bildiriliyordu. Yazıyı okuyunca şaşırdım. Yazının tarihi bildiride ücretsiz geçiş yaptığım iddia edilen tarihten tam 6 ay sonrasını gösteriyordu. Benim elime de yine bir 6 ay sonra geçmişti. Yazıda belirtilen plaka numarası doğruydu ama İstanbul Edirne yolunda hiç işim yoktu. O tarihlerde Kuşadası'ndaki yazlık evimizdeydik. Bunu kanıtlayabilirdim. Hemen bir yazı ile tebligata itiraz ettim. Herhalde ya gişedeki memur plaka numarasını yanlış almıştı ya da benim arabamın plaka numarasını taşıyan sahte plakalı bir otomobil vardı. Ne olur ne olmaz diye avukat arkadaşıma durumu bildirdim ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 3 ay sonra bu kez de Karayolları Gebze İşletme Şefliğinden bir yazı aldım. Bu yazıda da 21.06.2000 günü saat 19.33'te Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişelerinden geçiş ücreti ödemeden geçtiğimin saptandığı, cezalı geçiş ücretini bir hafta içinde göndermediğim takdirde adliyeye verileceğim bildiriliyordu. Anlaşılan benim arabamın plaka numarasını taşıyan otomobil bir hafta kadar Trakya'da dolaşmış, Anadolu yakasına geçmiş, Gebze'den kim bilir hangi yöne geçiş ücreti ödemeden çekip gitmişti. Anılan tarihlerde ben yine Kuşadası'ndaydım. Yine durumu bildirerek itirazımı yaptım, avukatım suç duyurusunu yineledi. Savcılık bu kez işi ciddiye almış olmalı ki 10-15 gün sonra ifademe başvurmak üzere karakola çağrıldım. Olan biteni anlattım, karakoldaki polisler sahte plakayla dolaşan böyle yüzlerce araba olduğunu söylediler. O günden beri savcılıktan bir yanıt bekliyorum, hala tık yok. 11. Yine kaynatma. Templa'nın bana göre en zayıf tarafı gösterge tablosu. Çok şık, işlevsel diyeceğim yok. Ama gündüz ışığında, hele ışık karşıdan geliyorsa, hız, akaryakıt ve ısı göstergeleri okunmuyor. Bu üç göstergeyi okuyamamak bana birkaç kez pahalıya patladı. Daha önce Kuşadası'nda ve Ankara'da motorun su kaynatması nedeniyle başıma gelenleri yazmıştım. Her iki olayda da kabahat bendeydi. Göstergeye geç göz atmıştım. Ama eğer gösterge kolayca görülebilecek şekilde aydınlatılmış olsaydı dikkatimden kaçmazdı. Geçirdiğim o iki deneyime karşın geçenlerde bu kez daha önemli bir durumla karşılaştım. Yaz tatili bitmişti. Kuşadası'ndan Ankara'ya dönüyorduk. Gençliğim el vermediği için 700 kilometrelik bu mesafeyi bir günde aşmayı artık gözüm almıyor. Bir gece Afyon'da kalıyoruz. Bu kez de o niyetle yola çıkmıştık. Dinar'ı geçtik, Afyon'a 80-90 kilometre uzaktayız. Bir ara burnuma hafif bir yanık kokusu geldi ama derler ya insanın basireti bağlanmasın diye ben de önce aldırış etmedim. Biraz sonra eşim arabanın arkasından dumanlar yükseldiğini söyledi. Baktım gerçekten de araba baca gibi tütüyor. Karşı taraftan güçlü bir rüzgar estiği için motordan çıkan duman arkaya savruluyordu. Zaten yavaşlayınca ön kapıdan da dumanlar çıkmaya başladı. Durup arabayı kenara çektim. O arada da elimi siper ederek ısı göstergesine baktım. İbre son noktasına kadar yükselmişti. Biraz ileride bir benzinlik görünüyordu. Oraya kadar gidebilir miyim dedim ama motor çalışmadı. Dağ başında kalmıştık. Üstelik trafik o kadar yoğundu ki her an çok hızlı gelen araçlardan birisi bize çarpabilirdi. Ehliyet sınavına girerken öğrendiğim bir yöntemle arabayı birinci vitese takıp marşa basarak gıy gıy gıy birer metre birer metre arabayı yan çizginin dışına çektim. Yasal olarak güvendeydim ama güneş karşıdan geldiği için durduğumuz yer yine de tehlikeliydi. Önce flaşörleri çalıştırdım. Eşimi arabadan çıkardım. Üçgen biçimindeki kırmızı ikaz işaret setini alarak geriye doğru yürüdüm. Ne var ki rüzgar çok sert esiyordu. İşaret levhası yerinde durmuyordu. Yandaki tarladan taşlar alarak tutturmaya çalıştım ama pek de başarılı olamadım. Ne yapacağımı düşünürken bir ara acil tamir servisinin telefon numarasını adres defterime kaydettiğim aklıma geldi. İlk kez cep telefonunun ne kadar yararlı olduğunu bu olay sayesinde öğrenmiş oldum. Yine de epeyce uğraştıktan sonra acil servise ulaştım, derdimi anlattım. Bulunduğumuz yeri tarif ettim. Afyon'daki servisten bir tamir aracı göndereceklerini söylediler. Arada 90 kilometre olduğu için arabanın gelişi bir saat sürermiş. Beklemeye başladık ama ben yoğun trafikten korkmaya devam ediyordum. Havada yavaş yavaş kararıyordu. O sırada yanı başımızda bir kamyonet durdu. İki temiz yüzlü genç yanımıza gelerek motordan anladıklarını, dilersem yardım edebileceklerini söylediler. Ben arızanın öyle ayaküstü tamir edilemeyeceğini, servisten yardım istediğimi ama eğer bizi ilerideki benzinliğe kadar çekebilirlerse makbule geçeceğini söyledim. Hemen çekme halatını bizim arabaya taktılar. Eşimle ben arabamıza oturduk. Böyle çekilmek ilk kez başıma geliyordu. Öndeki araba çok yavaş gidiyordu ama bizimki zaman zaman tehlikeli biçimde yaklaşıyordu ona. Motor çalışmadığı için fren fayda etmiyordu. Öndeki arabayı kullanan gencin uyarmasıyla bu eksikliği el frenini kullanarak giderdim. 3-400 metrelik mesafeyi 15 dakikada aşarak benzinliğe girdik. Çarpışma tehlikesinden kurtulduk. Gençler para almadılar, teşekkür ettik. Telefon numaralarını bıraktılar. Sandıklı'da oturuyorlarmış, bizi misafir de edebilirlermiş. Benzinlik tenhaydı. Bir çay ocağı vardı. Birer çay içip yardımın gelmesini beklemeye başladık. O sırada benzinliğe yaşlıca 3 köylü kadın geldi. Çok sıkıntıda oldukları belliydi. Karım sordu. Dinar'dan karşıdaki bir köye saati 100 bin liradan, evet 100 bin lira, ürün toplamaya gelmişler. Bütün gün çalışmışlar. Ürün sahibi iyi çalışmadınız diyerek 5 kuruş vermeden bunları kovmuş. Evlerine dönmek için vasıtaya verecek paraları da yokmuş. Geçen dolmuşlar, otobüsler paranız yok diye almıyorlarmış. Dönüş paralarını karşılayacak kadar bir yardımda bulunduk. Ama biz oradan ayrılıncaya kadar onları alacak bir araç bulamamışlardı. Neden sonra acil servis aracı geldi. Genç, sevecen bir usta motor kaputunu açarak durumu inceledi. Motor kapağının yandığını, belki de bir rektifiye gerekebileceğini, bu tamirinde ancak Afyon'da serviste yapılabileceğini anlattı. Arabanın bir çekiciyle Afyon'a çekilmesi gerekiyordu. Çaresiz olur dedik. Usta cep telefonuyla çekiciyi aradı, adresi verdi. Çekici ağır bir araç olduğu için gelişinin 1,5 saat sürebileceğini söyledi ve gitti. Afyon Ovası'nda hava giderek soğuyordu. Üstümüzde yazlık giysiler vardı. Üşümeye başlamıştık. Vakit bir türlü geçmiyordu. Neden sonra külüstür bir çekici geldi. Arabayı çekiciye yüklemek de kolay olmadı. Karı koca şoförün yanına geçip oturduk, yola çıktık. Yol uzun, ister istemez sohbet başladı. Deneyimli şoför arabanın tamirinin bir hayli tuzluya patlayacağını ve birkaç gün sürebileceğini söyleyerek yüreğimize benzin döktü. Konu dönüp dolaşıp Türkiye'nin güncel sorunlarına ve politikaya geldi. Şoför dertliydi. Gelecekten umutsuzdu. Partilere ve politikacılara güveni kalmamıştı. Memleketlileri olan Cumhurbaşkanı Sezer'i de edilgen kaldığı, geri çevirdiği yasalar hakkında televizyonlara çıkıp halkı aydınlatmadığı, iktidardakilerin onu hiçe sayarak veto ettiği yasaları aynen kabul etmeleri karşısında istifa etmediği için eleştiriyordu. Anladığım kadar daha önce MHP'lilerin kalesi olan Afyon'da son seçimde AKP oyların çoğunu almış ama yeni bir seçim olduğunda onu da sınıfta bırakacaklarmış. Geç vakit Afyon'a geldik. Bagajı tıklım tıklım dolu olan arabamızı servise bıraktık. Acil aracın şoförü bizi bir otele kadar götürdü. Yakında yemek yenecek başka yer yok diyen otelciye güvenerek, otelin hayli büyük, son zamanlarda pek moda olan kavun içi renkli kocaman fiyonklu sandalyeleri ve masalarıyla arabesk bir görünümü olan bomboş lokantasında ılık bir türlüyle karnımızı doyurup hemen yattık. Ertesi gün serviste bize acı haberi verdiler. Motor iflas etmişti. Rektifiye gerekiyordu. Bu da ancak 3 günde bitebilirdi. Faturasına gelince, çaresiz bir otobüse atlayıp Ankara'ya gittik. 3 gün sonra Afyon'a döndüm. Tamiri bittiği söylenen arabanın son anda radyatörünün de değiştirilmesini gerektiği söylenince serviste 3-4 saat daha beklemek zorunda kaldım. Öğle yemeğini servisinin yemekhanesinde ustalar ve işçilerle birlikte yedim. Yemekler fena değildi. Ben 2 dilim ekmek aldım, makarna dolduğu için bir dilimini bile bitiremedim. Ötekilerin her biri tabaklarını tepeleme dolduran makarnalarını birer somundan az olmamak üzere aldıkları ekmeklere katık ettiler. Hayli yorucu ve üzücü bir serüvenden sonra yenilenen arabamızı atlayarak Ankara'ya döndüm. 12. Hız göstergesi. Daha önce Bulgaristan'dan geçerken saatte 10 kilometreden fazla gidilmez levhasını görmediğim için 2 kere ceza yediğimi yazmıştım. Ancak o zamanki arabanın hız göstergesi doğru dürüst çalışıyordu. Daha sonra bir kere de Kuşadası'na giderken hemen otoyol çıkışında pusu kuran trafik polislerince durdurulduğumu, hız sınırını geçtiğim için kesilen cezayı gık demeden ödediğimi de anlatmıştım. O zaman da kabahat göstergede değildi. Ama son kez Afyon'dan dönerken Polatlı civarında beni durduran polisler saatte 100 kilometrelik hız sınırını aşmış olduğumun radarla saptandığını söyledikleri zaman kabahat bütünüyle gündüz ışığında okunmayan hız göstergesindeydi. Ödediğim ceza yüklü tamir faturasının üstüne tüy dikmiş oldu. 13. En sevdiğim araba. Tempra için yazdıklarıma bakıyorum da arabamdan çok şikayetçiymişim gibi bir halim var. Oysa belki de gerçek anlamda da son arabam olduğu için Tempra'ya karşı özel bir zayıflığım olduğunu söyleyebilirim. Onu seviyorum. Onunla yazlıklara gidip gelmeler dışında fazla dolaşmadım. Ama sanki o arabada kendimi ötekilerin hepsinden daha rahat, daha mutlu hissediyorum. Hani evlilik törenlerinde söylenen, daha doğrusu çiftlere söylettirilen bir söz vardır. İyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek denir. İşte beni bu son arabama bağlayan böyle bir bağ. O beni bırakmadıkça ondan kopmayı düşünmüyorum. Şans oyunlarına hiç yüz vermem. Yine de 2003 yıl başında kim bilir ne düşüncelerle önüme çıkıveren bir bilet satıcısından yarım bilet aldım. Ne kadar akılcı olduğunuzu savunsanız da böyle bir durumda hayal kurmamanız olanaksız. Biletime amorti bile çıkmadığını söylemem gereksiz sanırım. Ancak kurduğum hayaller içinde arabamı değiştirmek yoktu. Bir ara galiba yeni bir araba almak geçmemiş değildi aklımdan ama Tempra yine yerinde kalacaktı. Son sevgilim o benim. Kitabın sonu. 15 Nisan 2011, sayfa 335.